Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar. 11. ayrım. İkinci gün artık haber akışımız saat gibi işlediği için, ayrıca genellikle olumlu haberler geldiği için işimiz kolaylaşmıştı. Mehmet Barlas başbakanlıktaydı. Türk hükümetine ateşkesin sağlanması için yoğun baskılar geliyordu. ABD Dışişleri Bakanı Kissinger durmadan Sayın Ecevit'i arıyordu. Bütün gün yüreğimiz çarparak Yunanlıların bir delilik yapmasını bekledik. Neyse ki sonunda Türkiye herhangi bir karşı saldırıyla karşılaşmadan 1. Kıbrıs Harekatı'ndan ateşkesle ve başarıyla çıktı. Sayfa 116'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Rauf Denktaş'la 1975 yılında TRT Kıbrıs Bürosu'nun açılışında. Hacı Rahi etmeyince Mehmet Barlas arabasını sattı. İkinci harekatta daha hazırlıklıydınız herhalde. Evet, mutlaka. Öncelikle 1. Cenevre Konferansı'nı Mehmet Barlas büyük bir başarıyla izledi. Bu arada yeri gelmişken belirteyim, harcırahlar çok yetersiz kaldığı için kendi cebinden çok para harcadı. Hatta yurda döndüğünde borçlarını ödeyebilmek için otomobilini sattı. Her neyse, Cenevre Konferansı bitmişti. Ama biz TRT'ciler olarak işin bu kadarla kalmayacağının farkındaydık. Çünkü Kıbrıs'tan sürekli haberler alıyorduk. Rumlar ateşkesi ihlal ediyordu. Türkler vuruluyordu. Yunanistan'dan sürekli silah takviyesi geliyordu. Sonra 2. Cenevre Konferansı toplandı. Ortam iyice gerilmişti. Gece yarısından önce TRT'den ayrılmıyorduk. İşte böyle bir gece Orhan Birgit telefon etti. Hıfzı Topuz, Mehmet Barlas, Mete Buharalı hepimiz görevdeydik. Az sonra Birgit geldi. Ertesi sabah saat 5'te 2. Kıbrıs Harekatı'nın başlayacağını haber verdi. Biz hazırlıklıydık zaten. Sabah 4'te Kıbrıs yakınlarına gelmemeyi üçüncü taraflara ihtar eden radyo duyurusunu getiren subayı bizzat ben karşıladım. Önce bu duyurulduk radyolarımızdan. Ortak yayına geçildi. Az sonra 2. Kıbrıs Harekatı'nın başladığını açıklayan hükümet bildirisi yayınlandı. Bu seferki birinciden daha kolay oldu. Fakat dünyanın Türkiye'ye karşı tutumu adam akıllı değişmeye başladı. Üstelik bu sefer karşımızda faşist cuntanın Yunanistan'ıyla Samson'un Kıbrıs'ı yoktu. Karşımızda Batı Avrupa'nın has adamı Karamanlis vardı. Klerides vardı. Yunanistan da cuntayı kovup yerine klasik demokrasinin kurumlarını getirmeye çalışıyordu. Bu sorunlar tabii Türkiye'ye yansıdı. Koalisyon hükümetinin zaten duvarları çatlamıştı. Kıbrıs davası için geçici olarak herkes kenetlenmişti. Ama Kıbrıs harekatı bittiğinde hükümet artık dağılmak üzereydi. Koalisyon zaten uyumsuzdu. Nitekim sürtüşmeler fazla uzamadı ve bir akşam Ecevit hükümetinin istifa ettiğini TRT haberlerinde Türkiye'ye duyurdu. Koalisyon dağılınca Türkiye'de olduğu gibi TRT'de yeni bir dönem başladı. TRT Meydan Savaşı. İktidarın değişmesiyle TRT yönetimine karşı tavırlar da sertleşti herhalde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ankara'da herkes beklenti içindeydi. Ankara birkaç kez yakından tanık olduğum hükümet boşluklarından birini yaşıyordu. Yeni başbakan belli değilken kimlerin bakan olacağı üzerinde tahminler yapılıyordu. 1974 Eylül'ünde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk hükümeti kurma görevini Demirel'e verdi. Ama o Ekim'de görevi iade etti. Ecevit görevlendirildi. Ama o da Demirel gibi yaptı. Nihayet 12 Kasım'da Sayın Sadi Irmak görevlendirildi. Biz henüz bunu bilmezken Sadi Irmak ile TRT'nin yolunu kesiştiren ilginç bir durum oldu. Mehmet Barlas o sıralar İstanbul'daydı. Ankara'ya gelmek için Yeşilköy'de bekliyormuş. Uçak gecikince o da etrafıyla sohbete başlamış. Çok hoş sohbettir zaten. Gözüne bir köşede tek başına oturan yaşlıca bir adam ilişmiş. Babasının arkadaşı, eski bir bakan, bir profesör. Yanına gitmiş, bol bol sohbet etmişler. Laf dönmüş, dolaşmış memleket meselelerine gelmiş. Yolda bir sürü aksilik yüzünden uzayınca bol bol konuşacak vakit bulmuşlar. Tabii TRT'de söz konusu olmuş. Mehmet Barlas kurumun uğradığı haksızlıkları, atılan iftiraları, halkın TRT yönetimini nasıl benimsediğini uzun uzun anlatmış. İşte bu yol arkadaşı Ordinarius Profesör, yeni başbakan Sadi Irmak'tan başkası değilmiş. Mehmet Barlas'ın onun Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla Ankara'ya gitmekte olduğundan haberi yokmuş tabii. Galiba Sadi Irmak'ın görev süresince TRT'ye olumlu yaklaşmasında çok etkisi oldu bu sohbet. Ben öyle inanıyorum. Irmak benim klasik Atatürkçü dediğim ideolojik yaklaşıma sahip olanlardandı. Yani biraz uçlara götürüldüğünde otoriter hale gelen birlikçi düşünceler, ırmakta demokratik, iyi niyetli bir sınırdaydı. Hükümet ise onun kadar iyi niyetli değildi bize karşı. Dost bakanlardan bazı toplantılarda sadece TRT'den bahsedildiğini dinlerdik. Sadi Irmak da bunların bir bölümüne cevap verilmiş. Ama Ankara adamakıllı karışmıştı. O ortamda TRT'ye hücumların iyice artması normaldi. Bekliyorduk. Nitekim 1975'in başından itibaren düpedüz meydan savaşının içinde kaldık. Sadi Irmak'ın TRT'ye olumlu yaklaşmasının bir etkisi olmadı mı? Sadi Irmak'tan kendim dinlemişimdir. Bu TRT'den ne istediklerini anlamıyorum diyordu. Kıbrıs'ı, ekonomik darlığı konuşmaya geliyor parti liderleri. Arkasından hepsini unutup TRT konusuna giriyorlar. Gerçekten de AP, MSP, MHP, DP ile hükümet ortağı Cumhuriyetçi Güven Partisi TRT'ye yüklendikçe yükleniyordu. Bir de Irmak'ın yakın olduğu kontenjan senatörleri vardı ve sermaye kesiminin sözcüsü olarak bilinen köşk çevirileri. Hepsi birden TRT ve benim aleyhimdeki kampanyaya katılmıştı. Irmak istese partilerden destek almak için hücumlara katılabilirdi. Ama buna ahlakı ve kişiliği müsait değildi. TRT'yi açıkça savunmaya da gücü ve siyasal durumu yetmiyordu. En sonunda tarafsız üç hukukçudan oluşan bir komisyon kurmakta buldu çareyi. Komisyon, TRT'nin ve benim bütün çalışmalarımı inceleyecek, hükümete rapor sunacak. Hükümet de ona göre hareket edecek. Sayın Irmak bunu açıkladı açıklamasına ama beni ne kadar zor durumda bıraktığını bilmeden. Çünkü TRT kanununa göre hiçbir başbakan ya da onun oluşturacağı komisyon TRT'de araştırma, soruşturma yapamaz. Rapor hazırlayamaz. Kanun çok açık. Maksat hükümetlerin TRT'yi baskı altına almasını engellemek. Bunda TRT eski genel müdürü Adnan Öztrak'ın büyük payı var. Kanunda belirtilenlerin yüksek yargı organlarınca tasdikini o sağlamıştı. Evet desem bir türlü, hayır desem bir türlü. Hayır desem kendimi denetlemek istemiyorum gibi olacak. Evet desem mutlaka kendi yararıma olacak ama bunu nasıl yapabilirim? Geçmişte TRT bağımsız olsun diye onca mücadele edilmiş. Bunlara gölge düşürmüş olmaz mı? TRT dönemim içinde beni en güzel seçimlerden biridir bu. İster istemez hem kendimi hem o günün siyasal ortamını ve Sayın Irmak'ın ters bir durumda kalacağını göz önüne alarak evet dedim. Ancak cevap yazarken bu komisyonun kanun maddeleri çerçevesinde yetkisizliğini belirttim. TRT'nin kimseden gizleyecek bir şey olmadığını da söyledim. Gene de gelirlerse kimse onlara engel olmayacaktı. Komisyonda kimler vardı? Başbakan 3 kişi seçti. Başkan, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Sahir Dinçman'dı. Üyeler de İçişleri Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri Kemal Özgünay ile Başbakanlık Müşaviri Cemal Aygen. Gayet naziktiler. Onlara da hukuk diliyle komisyonun çalışmasının hukuk dışı olduğunu anlattım. Yazdıkları raporu sonradan okudum. Şunu söyleyebilirim. Belli bir kararları, hatta tavırları yoktu. Hukuktan uzaklaşmamak için çaba göstermişler ama hukuki dayanağı olmayan bir komisyonda çalıştılar gene de. Üstelik Demirel hükümeti kurulup da alelacele karara varmaları istenince raporlarını alelacele tamamladılar. Amaç bunu sanki bir belge gibi Cumhurbaşkanı'na yetiştirmek. Onun da o meşhur kararnameyi imzalamasını kolaylaştırmaktı. Örümcek emperyalizmi. Komisyon kurulması dışında başka müdahaleler de oldu mu? Oldu. Mesela 1975 yılı bütçesiyle ilgili Bütçe Karma Komisyonu'nun yaptığı toplantılardan birindeki TRT tartışması. Aslında konu başbakanlık bütçesiydi. Hatta İhsan Ataöv benim TRT Genel Müdürlüğü görevini benimsemediğimi bile söyledi. Sebep, komisyon toplantısına girince memurlara ayrılan yere değil, gazetecilerin arasına oturmuşum. Doğruydu ama yer kalmadığı için. Costa da Ponte diye bir Türk vatandaşının Paris'ten gönderdiği haberlerin nasıl olup da TRT'den yayınlandığını bile sordular. Toplantıda konuşma yetkim olmadığından durmadan not alıyorum ben. Bir taraftan da düşünüyorum, kimlere kalmış Türkiye'nin iktidarı diye. Gecenin en unutulmaz konuşması Hüsamettin Çelebi'den geldi. Efendim, Türkiye'li deyimini kullanarak bölücülük yapmışız. Oysa bunu biz değil, bir şair kullanmıştı. Hem ayrıca öyleyse Türkiye Cumhuriyeti deyimindeki kelimeyi de kaldırmak lazım diye yazdım. Sonradan başbakanlığa resmi yazımda. Örümceklerle ilgili İngiliz yapımı belgesel göstermişiz. Bu demekmiş ki kültür emperyalizminin pençesine düşmüş TRT. Mecliste çok hırpalandınız mı? Mecliste ismim ilk olarak benimle tamamen ilgisiz bir olaydan ötürü anıldı. Benden önce yayınlanmış bir tiyatro oyunundan dolayı. Bakın o zamanki meclis tutanaklarından kısa bir bölümü aynen aktarıyorum size. Gazeteci İsmet Solak vaktiyle İsmail Cem dosyası adıyla kitaplaştırmıştı bütün o süreci. Sami Arslan, tamam efendim. Şimdi 40 milyon vatandaş içerisinde TRT Genel Müdürlüğü yapacak başka kimse yoktur zannederek, devlet dairesinde şimdiye kadar bir gün vazife görmeyen, 10 yıl hizmet görmüş kaydı bulunmasına rağmen, hakkında özel kararname çıkararak getirdikleri TRT Genel Müdürü'nün, Sayın Bülent Ecevit'in CHP sıralarından gürültüler. Başkan, Sayın Arslan, Sayın Arslan, sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. Süreniz doldu. Lütfen konuyla ilgili son cümlenizi söyleyin ve bitirin efendim. Bize yardımcı olunuz lütfen. Davut Aksu, CHP Kars. Bu söylediklerinin konuyla ne ilgisi var? Sami Arslan, DP. Ben patlayıcı bomba değilim. Endişe etmeyiniz. CHP sıralarından gürültüler. Davut Aksu, CHP Kars. Bomba olsan ne yazarsın? Başkan, iş tüzük kuralları içerisinde olmak kaydıyla. Sami Arslan, DP. İş tüzük sarih efendim. Ben TRT Genel Müdürlüğü'nden şikayetçiyim. TRT Genel Müdürlüğü'nü böyle çalıştıran hükümetten şikayetçiyim. Başbakandan şikayetçiyim. İslam düşmanlarından, milliyetçi düşmanlarından şikayetçiyim. Onun için konuşuyorum. Kimden şikayet edeceğim? DP sıralarından bravo sesleri. Edep dışı şarkı. TRT'yi solcu yatağı yapmakla eleştiriliyordunuz yanılmıyorsam. Mecliste benimle ve TRT ile ilgili ilk uzun tartışma 9 Mayıs 1974'te Ahmet Buldanlı meclis araştırması isteyince yapılmıştı. Sol tandanslı kimseleri yayın hizmetlerinde kullanarak TRT'yi milletin değil solcuların emrinde bir uyduya dönüştüreceğim ileri sürülmüştü. Ayrıca dilde ırkçılık yapmışım. Birkaç solcu yazar ve çizerden başkasına hitap etmeyen bir TRT yaratmışım. Solcu yazarların ballandıra ballandıra Büyük Türk Ozanı dediği bir solcunun reklamını yaptırmışım. Benim Milliyet'te yazdığım yazıları konu ediyorlar. Eylemciliği elbette yerine getireceğiz gibi söylemediğim sözleri bana mal ediyorlar. 1975 yılında mecliste en çok konuşulan konu bu oldu neredeyse. Daha neler neler. Yiğit Köker'in dediğine göre Atatürk ilkelerini tahriple vazifeli olduğu gün gibi aşikar, kanun kuvvetinde kararnameyle genel müdürlük makamını işgal eden biri olarak efendilerime yaranmak için devlet, radyo ve televizyonunu anarşinin mihrakı haline getirmemden tutun da Köln Radyosu'ndan muhabirlerime komünizm propagandası yaptırmama kadar. Gene Yiğit Köker'den birinci, onu da meclis tutanağından aktarayım. En nihayet 16 Ocak 1975 akşamı 19.45'te Charles Aznavour'un söyledikleri gibi adını taşıyan ve bir homoseksüelin hayatını anlatan edep ve haya dışı bir plağı önce Dolmabahçe Camii ve bilahare Atatürk'ün Trabzon'da ikamet ettiği tarihi köşkün görüntüsü önünde çaldırtmakla arzu ettiği neticeye varamayacaklar. AP sıralarından bravo sesleri, o eserlerimi anlatmak istiyordu bu müzikle, yoksa kendini mi anlatmak istiyordu? O müziğe de açıklık getireyim. TRT'nin ara müziği olarak kullandığı yabancı parçalar dışarıdan getirtilirdi. O işi yapan uzman şirketler vardı. Eskidikçe de yeni çıkanlar alınırdı. Senatodaki tartışmadan sonra o müziği getirttim. Arkadaşlarımla dinledik, hiçbir şey anlamadık. Çünkü söz yoktu. Köker biliyormuş onun sözlü versiyonunu. Meclis dışından tepkiler nasıldı? Sorunuza bir yönüyle cevap olacak TRT Danışma Kurulu'nun bir toplantısından bahsedeyim size. Hem bazı işçi temsilcilerinin tepkisi de görülmüş olur. Tabii baştan sona anlatmakla bitiremeyiz, tam bir curcuna. Ama bana ve TRT'ye yöneltilen ibretlik suçlamalar var ki durumun vahametinin anlaşılması için aktarmakta yarar görüyorum. 1974 Kasım'ı. Hissettiğim şuydu. Başkan sıfatıyla yüksek bir yerde oturmuşum. Önümden Türkiye'nin birçok kesimi akıp geçiyor. Bir gazeteci için ele geçmez fırsattır böyle bir oyuna tanık olabilmek. Tam 5 saat sürdü bu toplantı. 4 saati TRT'ye, hatta bana, şahsıma yönelik suçlamaları dinleyerek geçti. Son 1 saatte de ben kendimce hak edene hak ettiği cevabı verdim. Oradan şöyle konuşmalar hatırlıyorum. Öğlen yemeği için mola verdiğimde yanımda oturan saygıdeğer biri olarak gördüğüm CGP temsilcisi Kamuran Ardıç mesela, bir gün bile devlet tecrübesi olmayan bir zatın yönetimindeymiş TRT. Başbakan Ecevit'in istifasını açıklamasını 30 dakika vermişiz. Muhalefetin liderlerinin bu konudaki konuşmalarını 20 dakikacık vermişiz. Sonra sömürü düzeni, kapitalizm, fukaralık edebiyatına girişmişiz. Gecekonduları anlatırken herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir hükmünü gözlerden gizliyormuşuz. Emperyalizm sözleri ekranda yer alır almaz dostlarımızın ve müttefiklerimizin bayrakları yakılıyormuş. Yani Aziz Nesin'i hiçbir yerde TRT'de olduğu kadar anlamamışımdır. AP milletvekili ve temsilcisi İbrahim Göktepe'nin derdi de Kıbrıs belgesel filmiydi. Ben o film için özel olarak İngiliz firma arşivlerinden, Londra'dan, Menderes ve Zorlu'nun 20 sene önceki görüntülerini getirtmiştim. Mesele de buydu. Onların Londra-Zürih anlaşmalarını yaparkenki görüntüleri çok silikmiş. Ecevit'in olduğu sahneler pırıl pırılmış. Arada 20 sene var. Ayrıca köy yayınlarında da kooperatifçilik adı altında kolhozculuk yapılıyormuş. Derken sıra geldi işçi sınıfının temsilcisi, Türk İş'in sözcüsü Kaya Özdemir'e. Dikkat kesilmiştim. Not alacağım, eleştirileri dinleyeceğim. Efendim, TRT Genel Müdürünün çoğulcu demokrasi anlayışı son zamanlarda çok yanlış uygulamalara yol açmış. Laf uzadı, uzadı, nihayet sadede gelindi. Özdemir'in derdi de şuymuş. Türkiye'nin en büyük işçi kuruluşunun hemen peşinden küçücük küçücük kuruluşların haberlerini veriyormuşuz. Bununla kastedilen DİSK'ti. TRT hem kanun gereği hem görevi olduğu için DİSK'e de yer veriyordu tabii. Toplantının can alıcı konuşması Esnaf Dernekleri Konfederasyonu Başkanı ve AP Milletvekili Hüsamettin Tianşan'dan geldi. Önce televizyonda kendisinden son yıl bir ya da iki kez meclise zor girmiş parti liderinden ise gani gani bahsedildiğini söyledi. Sonra televizyonda ilk kez canlı olarak yayınlanan 10 Kasım Anıtkabir törenlerinden bahsetti. Mesela daha geçen gün Anıtkabir'de Sayın Reisi Cumhur'un hatıra defterine yazdığı cümleleri genel sekreterinin kendisine sufle ettiğini sizin ekranınız göstermeyebilirdi. Bu ulvi müesseseyi Türk kamuoyuna bu şekilde göstermeyebilirdiniz. Yani diyelim ki iddiası doğru ve bir problem var. Biz canlı yayında bunu düzeltecektik. Nasıl? Teknik el vermez buna. Küçük talebem gözlerinden öperim. Basının içinden gelmiştiniz. Basının tavrı nasıldı size karşı? Beni eleştiren kesimin gazeteleri küfür ediyor, temsilcileri hakaret üstüne hakaret yağdırıyordu. Aslında bana hepsi normal geliyordu. Eğer bunun yerine bana metiyeler düşseler, o zaman kendimden kuşku duyardım. Ben sinirlenmedikçe TRT'ye saldıranlar da büsbütün kızıyordu. Gazeteciler demeç isteyip duruyordu. 1975 Ocağı'ndaydık. Birlikte çalıştığım arkadaşlarımın da rahatsız olduğunu fark ettim. Beni suçlayanlar bir bakıma onları da töhmet altında bırakıyordu. Halktan da cevap vermemi isteyenler vardı. Biraz daha susarsam korktuğumu sanacaklardı. Nihayet 26 Ocak'ta bu nedenle bir demeç verdim Türk Haberler Ajansı'na. Halkın sağduyusuna çok güveniyordum. Her gün evlerinin içindeydik. Halk kendisine hizmet götürmek için gecesini gündüzüne katanları, TV istasyonu açacağım diye dağ tepe dolaşıp bunları kendine dert edinenleri bir gün maden ocağında, ertesi gün gecekonduda, okulda, fabrikada, et kuyruğunda yanında olanı yanlış yargılamazdı. Bence hiçbir etken doğrudan halka giden TRT ile halk arasına girecek güçte değildi. O konuşmada TRT'ye iftira atanları millete şikayet ettim. Tam olarak ne dediğimi de söyleyeyim. Türkiye'nin ve insanların sorunlarına eğilmek, dertlerini sergilemek, televizyon ekranlarıyla radyo mikrofonlarını gerçek sahiplere yani halka açmak bir suçsa bu benim suçumdur ve bütün şerefiyle yüklenmekteyim. Televizyonum haftalık yayınını 22 saatten 50 saate çıkarmak, televizyon yayın alanını 60 bin kilometre kareden bir yılda 140 bin kilometre kareye yükseltmek bir suçsa, yepyeni bir radyo şebekesini hem de bir halk üniversitesi niteliğiyle yaratmak suçsa, bunlar için suçlu aranmaktaysa o suçlu benim. Kimi çevreler TRT'yi anayasa doğrultusundan saptırmak, bir an önce yurt köşelerine götürmeye çalıştığımız radyo ve televizyon hizmetlerini geciktirmek, bizi halkımızın sorunlarından uzaklaştırmak, kısaca bizi kendilerine benzetmek için korkunç bir kampanyaya girişmişlerdir. Yüce milletimiz önünde kendilerinden davacıyım. Bu cevabı o akşam radyoda, TV haberlerinde, ertesi sabahta bütün gazetelerde yayınlanınca haliyle kıyamet koptu. Her gün gazetelerde ortalama 35 yazı çıkıyordu. Konuşmamdan sonra bunun 70'e vardığı oldu. Şu an hatırlaması bile göz yaşartan sözlerle destek olanlar da vardı. Ne gibi? Mesela Atilla İlhan'ın Yeni Ulus'taki yazısı şöyleydi. TRT halkın olmaya çalıştığı için lanetleniyor. Halkı kötülediklerinin, halkı lanetlediklerinin farkına bile varmayacak kadar ürkmüş bunlar desenize. Mesela basında son havadis, tercüman ve Orta Doğu dışındaki hemen bütün gazeteler o günlerin tartışmasında TRT'nin yanında yer aldılar. Hasan Pınar alaycı bir yazıyla cevap verdi. Hükümet kurulmuş ya da kurulmamış, ne gam. Beyaz peynirin kilosu 40 liraya çıkmış ya da çıkmamış, ne gam. Sokak ortasında 20 yaşlarında gençliğin baharında delikanlılar vurulmuş ya da vurulmamış, ne gam. Dursun bunlar şimdi bir kenarda. İşimiz büyük, hem de çok büyük. TRT Genel Müdürünü değiştireceğiz şimdi. Az mı yaptı bu İsmail Cem bize? Setre avrat tanımayıp Afrika vahşilerini cıbıl cıbıl bize gösterdi. Haritada Kuzey Amerika'yı Lenin'e benzetti. Ya Çukurova'daki pamuk ırgatının öyküsü? Hele hele Kerim Yaman'ın cenazesi. Kim vurmuşsa vurmuş ya da kim vurduya gitmiş. Arkasından binlerce genç yürümüş. Kalkıp da bunu haber diye televizyonda göstermenin alemi var mı? Bir de kalkıp sizi halka şikayet ederim diye meydan okuma. Hele şu İsmail Cem TRT'nin başından bir yürüyüp gitsin. Siz o zaman görün muhbiri sadıkların keyfi alasını. Örsen Öymen ise Avrupa'nın yüksek tiraj dergilerinden Gong'un bir istatistiğini yayınladı. Buna göre Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 51 televizyon eleştirmeni 1974'te TRT'yi Avrupa'nın en iyi televizyon istasyonları arasında 5. seçmiş. Yatırım hızından ve programların kalitesinden dolayı. Yeri gelmişken Avrupa'da adımız başka bir olayla daha anıldı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 127.